Ayrım 10. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek. Sayfa 144. Emirle ölmek ve öldürmek. Istırap burada. Kavrayış yönü kadar pratikte de üstün olmasaydım, ben bu kadar çarpışan kuvvetlerin ortasında bir gün yaşayamazdım. Ben hizmette birinciyim dedim. Para kazanma, silah kazanma, kitle kazanma, ilişki kanalları açmada birinciyim. Başkan adayı varsa o da hizmetini ortaya koymalı. Daha çok örgüt, siyasal ilişkiler, silah, ve bunun gibi. Yaşasın, bravo dediler mi? Ezilip gidiyor içim. Öl desen ölür, nefret ediyorum bundan. Emirle öldürtme, emirle öldürme noktasına getirme, ısrap burada. Perinçek, bu parti içi tartışmalarda sorunların aşılmasında esas araç nedir? Yani ideolojik mücadele dışında, tartışma ve ikna dışında şiddet filan gibi araçlar kullanılıyor mu? Daha doğrusu bu konuda suçlamalar var size karşı. Öcalan, şiddetin uygulanması provokatörlere ve ajanlara karşı oluyor. Sanırım mesele yeterince aydınlığa kavuşturulmuştur. Bu konuda belli dersler yeterince veriliyor. Oldukça geniş sızmaların ortaya çıktığından bahsetmeliyiz. Özellikle suikast temelindeki çalışmaları yerle bir etmek gerekiyor. Örgütü bir savaş örgütü olmaktan çıkaran ve dağıtmayı amaçlayan karşı devrimci bir faaliyet geliştirmek isteniyor. Bu yolla adeta bir cephe savaşı mı geliştiriliyor? Mesela gerektiğinde çıkarı için 12 kişiyi heba ediyor. Bu tutumlarını ve kastını tespit ettiğimizde kaçma denemesine girişiyor, kaçıyor, sabote etmeye çalışıyor. Bunları da savaş kurallarına göre ele alıyoruz. Bunun dışında görev yürütmek istemeyenlere, buyurun yerinizde oturun diyoruz. Yani parti kararları ile bunu yapıyoruz. Yeter ki bir dürüstlüğü olsun, yoksa ayrılma bir suç değildir. Yoksa geri dönemeyecek diye bir durum yok. Yine daha etkisiz görevlere gidebilir, taraftar olabilir. Bu konularda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Aksine birçok insanı bu temelde korumak bize sıkça başvurulan bir yöntemdir. Perinçek, peki ideolojik ayrılıkları ajanlarla ve provokatörlerle karıştırma gibi bir durum olmuyor mu? Öcalan, yok, hayır, hayır. Perinçek, örneğin Avrupa'da Semir'in öldürülmesi olayı var. Bu konuda çok soru işaretleri oldu. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Tabii eğer arzu ederseniz. Öcalan, benzeri birçok öge çıkmadı değil, çıkıyorlar. Bunlar yanımızda kara sevda, bağlılık tutumları içine girerlerdi. Hani keşke ideolojik ve hatta fiili ayrılığı olsaydı da bize çarpmasalardı. Yok, böyle durum yok. Bunların kara sevda bağlılığı var. Böylece çok kimse farkına varamıyor. En son çıkan örnek bir müridin bağlılığının 40 kat fazlasını gösteriyordu. Avrupa'da sağlam dayanaklara yerleşince ortaya çıktılar. Platformda tek bir şey söyleyen yok. Ve şunu da söyleyeyim, bizim görüşlerde öyle dogmatiklik yoktur. Aslında isteyen o görüşleri derinliğine tartışmaya sunabilir. Parti içinde bir ideolojik tartışma ortamı oldukça geniştir. Gerçeklerle uğraşılır. Bu tartışmaya oldukça fırsat veren bir durumdur. Bunu yapmıyorlar. Benim ıstırabım görüş ayrılıklarının olması değil, olmamasıdır. Perinçek, peki bir görüş ayrılığı çıkmamasında partinin politikalarının ne gibi etkileri var? Öcalan, çıkmasını teşvik ediyorum. Perinçek, örneğin birisi çıkıp partinizin kongresinde ben Abdullah Öcalan'ın karşısında başkanlığa adaylığımı koyuyorum derse, Öcalan, alkışlarım. Perinçek, alkışlarsınız. Öcalan, gerçekten böyle bir örgütte samimi çıksaydı ve önderliği tuttursaydı, bana yapabileceği en büyük yardım olurdu. Perinçek, ama siz yeni önderlerin çıkmasına, yetişmesine, bir kolektif önderin oluşmasına çeşitli şartlar koyuyorsunuz. Öcalan, ha, şu şartları koyuyorum. Ben diyorum, önderlik kuralını teorik ve pratik yönleriyle aydınlatalım. Sahte önderler çıkmasın da isterse bana kastetsin. Burada çok samimiyim. Ve yine diyorum, böyle birinin çıkması benim için en büyük yardım olur. Perinçek, şimdiye kadar çıktı mı? Ben başkan olmak istiyorum, ben adayım diyen. Öcalan, hayır çıkmıyorlar. Perinçek, peki nedeni yok mu? Öcalan, dikkat edilirse sıradan bir önderlik yürütülmüyor. İşte sıraya giren adamlara bu konuda bir ilkem var. Günümüzün o geçerli ölçütleriyle önderlik kurmak değil, daha değişik. O da hizmetini öne koymalı. Daha çok örgüt, siyasal ilişkiler, silah ve bunun gibi. Göz açtırmamacasına bu çabayı göstermek. Hemen herkese bunu yapıyorum. İlle bir ilişkinin içine sokmak aslında gelişmenin önemli bir nedenidir. Birisi bu kadar yoğun ilişkide başını kaldırsın ve ben önderim desin, ondan korkma. Ama bazı ilişkilere birisi tepeden inme kondu mu, ondan kork. Örgütte almış olduğum en büyük tedbir budur. Perinçek, tepeden konmak yok. Öcalan, yok tabii. Perinçek, hizmette yarışarak. Öcalan, PKK'da hiç kimse büyük hizmet sahibi olmadan kendine herhangi bir hak ve yetki sahibi göremez. Bu çok önemlidir. Neden kimse benim karşımda millete gerçekten sınırsız çaban vardır diyemiyor? Kürt halkı bana niye bu kadar iyi davranıyor? Aslında Kürt halkı yoksul bir halk. Öyle kolay kolay bağlanamaz. Fakat bilirse önemli bir hizmettir, varlığını ortaya koyar. Ben birinci adam olmaya pek niyetlenmediğim gibi hizmette birinciyim dedim. Para kazanma, silah kazanma, kitle kazanma, ilişki kanalları açmada birinciyim. Hiç hoşuma gitmiyor. Yaşasın, bravo dediler mi ezilip gidiyor içim. Bazıları pohpohlanınca rahatlıyor herhalde. Ama beni hiç rahatlatmıyor. Öl desen ölür, nefret ediyorum bunlardan. Emirle öldürtme, emirle öldürme noktasına getirme, ıstırap burada. Perinçek, o kadar iyi hizmet yapsın, önder olsun diyorsunuz. Öcalan, kesin, yani kavrayış yönü kadar pratikte de üstün olmasaydım, ben bu kadar çarpışan kuvvetlerin ortasında bir gün yaşayamazdım. Kürtler çok dağınık bir toplum. Kürtler birleşen değil, ayrılığı körükleyen özelliklere sahip. Dedim ya, hizmetin niteliği olmasaydı birleşme zor sağlanırdı. Dışarıdan durumumuzu bilmiyorlar. Herhalde bizi popülariteye çok meraklı, kendisini şef kılan biri olarak görüyorlar. Başta da belirttiğim gibi bu beni rahatsız eden bir yaklaşımdır. 7. Mesajlar. Devrimci demokratik seçenek, tarihi bir atılım yapabilir. Halka, hükümete, muhalefete, sola. Hükümet terörü şiddetlendirirse biz de şiddetlendireceğiz. Eskiden varsa bazı hatalar ve sol bunlardan ürküyorsa bu tip hataların asla gelişmeyeceğine, PKK'nın bu konuda epey mesafe aldığına inanmalıdırlar. Önümüzdeki dönem tarihsel bir fırsatı getiriyor. Sadece ve sadece bir şey gereklidir. Bunu görebilmek ve üzerine düşeni yapmak. Perinçek, Türkiye halkına rapor olarak başladık. Raporun sonunda bir mesajınız var mı? Öcalan, Türkiye halkına bir eleştiri ve çağrı var. Özellikle temsilcilerine veya öyle geçinenlere bir birlik çağrısı ve savunma çağrısı var. Üzerinde düşünsünler. Sizlerle bu görüşmeyi onun için yaptık. Yani Türkiye halkına saygılı olmanın gereği olarak yaptık. Şu veya bu düzeyde işkenceye veya baskıya bulaşmamış, gerçekten ileri bir tutum sahibi olmak isteyen herkese gerçeği bulmasında ve daha hızlı mesafe almasında yararlı olmak amacıyla bu görüşmeyi uzun tuttuk. Sanırım oldukça kapsamlı ve içerik bakımından zengin bir söyleşi oldu. Türkiye devrimci gençliği şanlı bir anıya sahiptir. O zaman kitle temeli, krizin derin olmaması nedeniyle daha zayıf olduğu halde şanlı bir direnişi vardı. Gençlik kendisine dayatılan pasifleşmeyi yırtabilmelidir. Sahte yaşam oyunlarına karşı çıkabilmelidir. Gençlik bilmeli ki bu kadar düşürülmüş bir toplum içinde ne insancı ilerleyiş ne de mutlu bir yaşam mümkündür. Böylesine bireyci bir yaşamla Türkiye'nin sosyoekonomik koşullarında asla başarıya gidilemez. O halde gençlik fazla bir çürüme ve yozlaşma yaşamadan anlamlı bir devrimci faaliyete çekilmelidir. Gençlik eski hatalarını yapmamalıdır. Ayrıca kendini partiler yerine koymamalıdır. Ama partilerin taze kanı olmayı bilmelidir. Bilincini ustaca kullanmalıdır. Hükümet terörü daha da şiddetlendirirse biz de şiddetlendireceğiz. Kesinlikle kökümüz kazınmaz. Görmüyor musunuz? Bu kadar öldürdük dediklerinde katılım günde yüzleri buluyor. Kendi halklarının sorunlarının çözümünde bir demokratik şans yaratsınlar. Çeşitli sol gruplar var, devrimci, hatta sadece sol gruplarda değil, muhalif gruplar var. Hepsini, çerçeveyi oldukça açtık, hangi temelde birlik? Kısacası, devrimci demokratik bir alkışa dayanan, eşitliği ve özgürlüğü esas alan birliklerle güçleniniz. PKK'nın çıkışını bu anlamda selamlayabilirler ve bize sonuna kadar da güvenebilirler. Gerçekten eskiden varsa bazı hatalar ve bunlardan ürküyorlarsa bu tip hataların asla gelişmeyeceğine, PKK'nın bu konuda epey mesafe aldığına kesin kes inanmalıdırlar. PKK'da öğrenilecek çok şey olsa gerek. Bünyesinde çok büyük değerlerin boy verdiğine emin olmalıyız. Bunun belirtilerini daha şimdiden görüyoruz. Cephede gelişen gerilla gerçekten büyük bir bilinçlendirme hareketidir. Sadece kendi halkının değil, Türkiye halkının da büyük bir demokratik bilinçlendirme hareketidir. Türk ordusunu bile bilinçlendiren bir harekettir. Çok arzuladıkları ortak savaşıma hiçbir karşılık beklemeksizin onları da katılmaya çağırıyoruz. Hala PKK şöyledir, böyledir demenin yeri yok. Gerçekten, eğer PKK'nın bugün ortaya çıkan direnişçi, savaşçı değerlerine bir eğiliminiz varsa, istediğiniz gibidir diyeceğiz. Geçmişte kusurlarınız ne olursa olsun, şimdi bu savaşıma omuz vermek istiyorsanız hiç ayıp değildir. Siz bize böyle demişsiniz, biz size böyle demişiz, fazla önemli değildir. Güncel görevler bu kadar yakıcıyken, çözümü devrimde gören güçlerin birliğine o kadar ihtiyaç varken, samimi öz eleştiriye, hepimizin durumumuzu düzeltmemiz işten bile değildir. Ve onlar da öz eleştiriyi bu temelde samimiyetle kendilerine karşı yapsınlar, bize karşı değil. Herkesi öz eleştiri çabası göstererek kendini düzeltmeye ve bu savaşıma katılmaya çağırıyorum. Geliştirilmek istenen devrimciliği tasfiye hareketine ve solu reformizme tabi kılmaya imkan bırakmamak için kendi olumlu geleneklerine, özlemlerine sahip çıkmalıdır. Önümüzde çok hızlı gelişen süreçte emekçi alternatifinin önümüze çıkardığı siyasal görevleri hiçbir engel, bahane ileri sürmeksizin omuz vermeliyiz. Önümüzdeki dönemin tarihsel bir fırsatı getirdiğine inanıyorum. Yaşanılan kriz ve geliştirilen devrimci savaşımız, devrimci atılımları daha da hızlandıracaktır. Türkiye'nin siyasal savaşım cephesinde büyük bir çıkış ve kitlesel patlamalar için koşullar olgunlaşmıştır. Bahar işçi hareketleri bunun ufak bir örneğidir. Bunun daha anlamlısı, örgütlüsü ve köylüsünden, gençliğinden aktif katılımıyla yeniden boy vermesi yakın günler içindedir. Hazırlıksız yakalanmayalım. Bu konuda birlik çabalarını omuz silkmeyelim. Böylesine önemli tarihi evrelerde devrimcilerin hazırlık düzeyi sonucu belirler. Fırtınalı bir döneme giriyor. Halklarımızın devrimci demokratik seçeneği tarihi bir atılım yapabilir. Sadece ve sadece bir şey gereklidir. Bunu görebilmek ve üzerine düşen rolü oynayabilmek. Buraya böyle tarihi bir aşamada, hele uzun bir faslından sonra gelişinize yüksek değer biçiyoruz. Bu anlamda bir kez daha teşekkürlerimi belirtiyorum. Dolayısıyla bütün devrimcilere, tanıdıklara, dostlara ve halklarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Perinçek, sizi gördük, zamanınızı aldık. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 8. Sosyalistlere ve demokratlara. Tarihten ders. Perinçek, tarihte Türk-Kürt ilişkilerini açalım mı? Öcalan. Kürt-Türk ilişkilerinde tarih boyutu açılmaya değer. Ta Selçukluların Kürdistan kapılarından ilk girişlerini özellikle Türk halkının Anadolu'da yoğunlaşması ve Türk milliyetinin oluşması açısından bu dönemi ele almakta büyük yarar var. Çok sınırlı giriş yapılmıştır. Kürt tarihi araştırmalarında tek milletli cumhuriyet esas alındığı için şövenizmin etkisiyledir tabii. Sanıyorum bunu biraz daha açık koymak gerekecek bu görüşmede. Türklerin kendileri tarihi akışlarında Kürtlerin rolünü bence ihmal ediyorlar. İhmalkarlık her zaman Kürtlerin aleyhine sonuç vermez. Türklerin de aleyhine sonuç verebilir. Her zaman Kürtler enayi, geri, dilsiz ve güçsüz durumda olmayabilir. Onlar da güce kavuşabilirler. Bütün bu yanlışların hesabını çok kötü ödemek yerine tek bir gün kaybetmeksizin toplumsal ve ulusal gerçek saptanabilir. Türkler şimdiki üstünlüklerini de bir avantaj olarak kabul etmeyerek gerçeği aramalılar. Şu şövenizm hiçbir zaman ulusları güçlendirmez. Bir Hitler şövenizmi Alman ulusuna hiç hayır getirmemiştir. Almanlar milli egemenlik kuramamışlar, tam tersine lanetlenmişler. Dolayısıyla şövenizm ulusları büyütmez. Hele hele hakları hiç mi hiç büyütmez. Şövenizme kaynaklık eden imparatorluk kültü, egemenlik kültü er geç zarar verir uluslara. Önce gerçek ortaya çıkmalı. Sonra ilişki düzeltilmeli. Biz şundan yana değiliz. Türk'ün Kürt'e yaptığına Kürt de cezaevi desin. Biz intikamcı yaklaşım içinde olmayacağız. Öte yandan Ecevit'in bazı tarih çarpıtmaları var. Türk milletinin tarihinde ırki köken esas alınmamıştır. Kendisine Türk'üm deme esas alınmıştır. Dolayısıyla her ne kadar aslım Kürtse de milletim Türk desin yeter. Bu en iyi çözümdür. Yalana bakın. Çağdaş topluma bilimsel yaklaştığı iddiasında. Ama bu egemen bir anlayıştır. Son zamanlarda sözüm ona demokrasiye açılanlarda da oldukça etkili bir anlayıştır bu. Yaşamımı Kürtçe ile değil Türkçe ile götürüyorum. Şimdi ben söyleyeyim. Türk ulusunun değerleriyle belki Ecevit'ten daha fazla bütünleşebilirim. Türk halkçı ulus değerleriyle bütünleşmede hiç zorluk çekmem. Kişisel planda Türk kültürü içinde yaşamak benim için kolaylık sağlar. Ben yaşamımı daha çok Kürtçe ile değil Türkçe ile götürüyorum. Kürtçe ile belki de çok zor olacak. Ama bu benim bir Kürt ulusal kurtuluş hareketini geliştirmeme engel olmamalıdır. Çelişkiler, kişilerin içinde bulunduğu konumlar esas alınarak çözülemez. Halplerin tarihi derinliklerini doğru görmeli. Özellikle ilişkilerde mesafe kat etmek isteyen, yeniyi inşa etmek isteyen tarihi doğru ele almak ve bir de güncel gerçeği tespit etmek durumundadır. Ama bir Yavuz bile kendisi için en büyük tehlike olan doğudan gelen Şah İsmail sorununu hallederken çok usta görünüyor. Kendinize diyor, bir kral tayin edin. Ben onunla ittifak yapmak istiyorum. Onlar diyor ki, biz kendi aramızda anlaşamayız. Sen bize bir beylerbeyi tayin et. Yavuz, İskender Bey'i tayin etmek zorunda kalıyor. Yani Yavuz bu konuda daha demokrat. Bilirsiniz, Kürdistan uzun süre bu tip beyliklerle yönetildi. Tarihte Yavuz gibi bir feodal monarkta bile gerçekçi yaklaşım var. Türklerin Mezopotamya'ya, bilmem Anadolu'ya yayılışlarında Kürt aşiretleriyle çatışmaları kadar çok sayıda ortak hareketleri de var. Onların içinde Ermenileri var. Bunlar tarihi gerçeklerdir. Alparslan'ın Bizans İmparatoruna saldırısında Kürt aşiretlerinin rolü çok belirleyicidir. Tarih yazıyor. 20 bin civarında aşiret askeri vardır. Müslümanlık adına savaşıyorsa da ulus orijini Kürttür. Ve sen o kuvveti esas almışsın, yenmişsin Bizans'ı. Onlardan kopuk bir adım bile atamazsın. Türklük kavramı altında sağlayamadığı ilişkiyi Müslümanlık adı altında sağlamış. Bunu yapmasa belki de Anadolu'ya adım bile atamazdı. Evet, bugün bizim istediğimiz gibi Alparslan'ın ordusu demokratik bir ordu değildi. Ama Müslümanlık temeline dayanan bir ittifak kurmuştu. Müslümanlık adına kurtaralım diyor ama Kürt etkeni var. Kürtler çıkar ordusundan kapı dışarı edilecek. Evet, kullanmış, değerlendirmiş, iyi etmiş diyelim kendi adına. Anadolu'nun kapıları açıldığında bu böyledir. Hatta Selçuk Bey Kürdistan eyaletini serbest bırakmış. Kemalist Cumhuriyet, Komünist Hareket ve Kürt Hareketi. Türkiye Komünist Hareketi'nin sağ yaklaşımı bence burada gösterilmeli. Bel bağlama çok etkilidir. Buna bir de sınıf temeli, şu bu eklenebilir. Solun daha o yıllarda gelişen Cumhuriyet Hareketi'ne bırak damgasını vurması, onun amansız pençeleri altında ezilmekten kurtulamaması bir vakıadır. Aynı şey Kürt Hareketi için de söylenebilir. Kürt hareketi kaba, feodal önderliğiyle, çağ dışı aşiret örgütlenmesiyle Cumhuriyet kadar bile anti-imperyalist olamamıştır. Rahatlıkla daha geri imperyalizme yaslanmıştır. Bu temelde de Sovyetlerin gözünde hiç itibar kazanamadı. Bunlar başarısızlığı daha başından getiriyordu. Kürt hareketinin modern ulusal kurtuluş ögesi yok denecek kadar zayıftı. Aydın tabakası yoktu. Kemalizmin her bakımdan üstünlüğü karşısında donanımsız, desteksizdi. O da ezilmeye mahkumdu. Yani Kemalist önderlik, Cumhuriyet hem Komünist harekete hem Kürt hareketine karşı avantajlıydı. Daha usta, genç, yeni dönem itibariyle kapitalizmi geliştirecek olasılıklara sahip. Bir kapitalist programı liberal veya devletçi yöntemlerle geliştirme şansına sahip. Genç, büyümek durumunda olan bir burjuvaziye öncülük ediyor. Hem işçi sınıfının iktidar, siyasal mücadele çabalarına darbe vuruyor, hem Kürtlerin bu konudaki çabaları daha geri bağlamda kalıyor. İşçi hareketi ise daha çocukça. Genç burjuvazi hem şovanist hem sınıf düşmanlığı konusunda duyarlı. Genç, atak bir sınıf çıkıyor ortaya, gözü kara. Takyeli sükun, bildiğiniz o tek parti dönemine 25'lerden itibaren ağırlık verilerek giriliyor. Mustafa Kemal diktatörlüğü, giderek o dönemin faşizminden de etkilenme, Mussolini ve Hitler'den. Tek parti dönemiydi o zaman, sosyalizm de öyleydi, kapitalizm, faşizm de öyle. Bu etkisini gösteriyor ve onlar da tek parti modelini 1946'ya kadar çok yoğun biçimde uyguluyorlar Türkiye'de. Bu Cumhuriyet'in kapitalist temelini geliştiriyor. Devrimci bir tarz değildir aslında, feodalite ile işbirliği halindedir. Onu devrimle tasfiye amacında değildir, onları kapitalist sınıfa dönüştürme yaklaşımı içindedir. Başarırlar da. Feodalite, devlet kapitalizminin fideliği olur. 50-60'ta yine bildiğimiz gibi toprakta kapitalizm gelişmeye başlar. Yavaş yavaş toprak ağalığı toprak kapitalistlerine dönüşmeye başlar. Ve bu süreç 60-70'lerde daha da hızlanır. Türkiye kapitalizminin bence en az kirli olduğu dönemdir o yıllar. Başlangıçta da hem dünya çapında kapitalizmin sistem olarak bilinci, dünyada Sovyet deneyiminin ortaya çıkışı sömürgelerin başkaldırısı nedeniyle Kemalist devrim ta 20'lerde yer almıştı. Ama bu dönemde bir Fransız devrimi çapında devrim Türkiye'de herhalde olmayacaktı. Onun çok sönük, silik bir kopyası gelişecekti. Çok geç kalmış bir uçta Kemalist devrim. Dünyada kapitalizm sistem olarak aşınma durumunda. Türkiye somutu bir Japonya değil. Ağır feodalizm yaşayan bir toplum. Çok sınırlı hem de azınlıklar eliyle yürütülen bir kapitalizm var. Bu konumda devlete dayanarak kapitalizmi ne kadar geliştirebilirsen o kadar gelişti. Ve bu anlamda diyorum ki çarpıktır, çok güdük bir devrim temelinde kapitalist gelişmedir. Baştan felçlidir. Devrimci yeteneği şurada kalsın, karşı devrimle malul bir kapitalist gelişmedir. Çarpık kapitalizm ve askersel cumhuriyet. Günümüzü değerlendirmek için bu önemli. Devrimci yöntemlerle değil, karşı devrimci baskı yöntemleriyle, demokrasi ile değil, zaman zaman faşizan tebirlere yürütülmek istenilen bir kapitalizmdir tek parti dönemi. DP dönemi AP dönemi nedir? Tamamen karşı devrim tedbirleriyle, yani baskı ve özellikle sınırsız sömürüyle emekçiler üzerinde dışa bağımlılığı, emperyalizme bağımlılığı artırma, ortaçağ kalıntılarına taviz vererek en çarpık bir kapitalist gelişmeye çalışmadır ki bunun fazla şansı olamayacağı açıktır. Yani kriz olayını düşünürken Türkiye kapitalizminin doğuş özelliklerine önem vermek gerekiyor. Gelişim özelliklerine çok yüksek değer biçmek gerekiyor. İlle bu kapitalizmi yerleştirme deniliyor. Bilmem, burjuva demokrasi deniliyor. Bunun bir kapitalist temeli olmalıydı. Temeli böyle olan bir kapitalizme hangi burjuva demokrasisini sen oturtabileceksin? Hatta sosyal demokrasiyi oturtmaya çalışıyorlar. Hangi kapitalizme? Almanların bile o kadar gelişmiş bir kapitalizmi oturtamadıkları bir sosyal demokrasiyi sen Türkiye kapitalizminin neresine oturtacaksın? Çoğu bunu görmek istemiyor. Özellikle Avrupa'da demokrasinin kendi toprağını tanımak gerekir. Paşalık döneminde acaba Cumhuriyet Türkiye'yi kurtarmış mıdır? Bence askersel cumhuriyet diyelim buna. Eski 27 Mayısçı bir subay da böyle söylüyordu. Askersel demokrasi diyordu. Demiyor muydu? Erkanlıydı adı değil mi? İsabetli bir söz. Gerçek yani. Askerler eliyle kurulmuş, kendisine kapitalist temeller atmak isteyen, bunun için sivilleri Mostalı gibi kullanan, yeri geldiğinde ipe çeken, yeri geldiğinde de şapkasını çıkarttırıp kaçıran, yeri geldiğinde buyur lan gelin bu işi benden daha iyi becerirsiniz deyip onu para işleriyle, kredi işleriyle uğraştıran işte bu karakterdedir. Atatürk'ün İktisat Bakanı Celal Bayar, 27 Mayıs'ın idama mahkum ettiği Celal Bayar'dır ve gerçekten sivillerin cumhuriyet karşısında fazla ağırlıkları yoktur. Bir Türkiye gerçeğidir. Politika üzerinde ordunun ağırlığı kuruluş döneminde böyledir, gelişme döneminde böyledir, kriz döneminde de tamamen böyledir. Bu anlamda TC'nin altyapısıyla, doğuş yıllarıyla ve gelişme yıllarıyla düşündüğümüzde burjuva cumhuriyetlerinin en güdük kalmışlarından birisi olarak görüyoruz. Onca baskıya başvurması tamamen bu özelliklerinden kaynaklanır. Yüksek değer biçmek yerine onun doğuş özellikleri, hastalıklı yönleri, gelişmesinin hastalıkları, askerlerin kolunda yaşatılacak durumu bırakılması vurgulanmalı. Hani ordunun vatanı ve ulusu kollama görevi deniyor ya, bunun siyasi anlamı şu, elindeki nesne yani cumhuriyet felçli bir çocuk, kollanmaya ve korunmaya çok muhtaç, değil mi? Örneğin bir Fransız veya diğer batılı cumhuriyetler gibi sağlıklı, gürbüz doğup gelişen bir cumhuriyet olsaydı bu, kollamaya gerek kalır mıydı? Siz incelemişsinizdir. Var mıydı onların anayasalarında cumhuriyetin ordu eliyle korunma ve kollanması? Yoktur sanırım. Bu tip ifadeler hiç yoktur. Böyle bir gereksinmeyi hiç duymazlar. Orada Türkiye'deki moda deyimle sivil güçler generalleri sıradan vatandaş durumunda görürler. Değil kucaklarında korunma ve büyüme, tam tersine maaşlarını verip yönetilecek basit memurlar olarak orduların çok azı ihtilal yapmıştır Avrupa'da. Bu önemli bir ayrımdır ve kesinlikle Avrupa için burjuva cumhuriyetlerinin sağlığına bir işaretken Türkiye için sağlıksızlığına bir işarettir. Bir vatanperverlik görevi de değildir koruma ve kollama, kesinlikle değildir. Halk seçeneğini göz önüne getirirken bunları daha iyi değerlendirmek durumundayız. Korunan, kollanan halkın cumhuriyeti değildir. Halkın korunması, kollanması değil bu. Çok çarpık bir kapitalistleşme. Gerçekten yaratıcı olmayan, hatta çağdaş bile olmayan, kapitalist sömürü yönteminde bile lümpen diyebileceğimiz, vurguncu, şu günümüzde hayali ihracatçı dediğimiz havadan milyonları vuran türedi kapitalistlerin cumhuriyetidir bu. Korunan ve kollanan onların cumhuriyetidir. Bunun vatanın bilmem ulusun korunmasıyla da fazla bir ilgisi yok. Türk aydını bu konuda hemen belirteyim çok sığdır. Ordunun hani 1920'lerde işgale karşı çıkışını daha sonraki çarpık kapitalistleşmeyi koruma, kollama ile özdeşleştirmişlerdir. Bir gelenek vardır. İşte hayati bir dönemde bir şeyler yapılmıştır. Böyle bir yaltaklanmadır. En sıradanı bile banka yöneticisi. Neyle uğraşıyorlar? Yalnız hayret ediyorum. Bunlar bu duruma nasıl düştüler? Temel ilkelerde bile bu kadar kendilerini yitirmelerini önemli bir kişilik erozyonu olarak değerlendiriyorum. Gerçekten iler tutar halleri yok. Ciddiye almıyorum onları. Bunlar rejimin soldan yabancısı olmadığı şeylerle uğraşıyorlar. Alternatifleri de fazla yok. Belki bilinçli yapıyorlarsa haindirler, bilinçsiz yapıyorlarsa gafildirler. Başka bir nitelemeyi fazla sayarız. 10. ayrımın sonu sayfa 157.